Ayrım 21, Titanic, Clive Cussler, sayfa 217. Sandaker helikopterin kapısından aşağıya atlayıp şapkasını tutarak motor pallerinin altından geçerken güneşin ilk ışıkları doğu ufkunda belirmeye başlamıştı. Enkaz geminin güvertelerinin belirli yerlerinde bir sürü spot ışığı ve malzeme sandıkları görülüyordu. Pitt ve ekibi bütün gece çalışmalarının hazırlığıyla uğraşmışlardı. Rudigan gülerek yaklaştı ve amirali karşıladı. ''Titanic'e hoş geldiniz amiralim.'' O sabah kurtarma ekibindeki herkes neşe içinde gülüyordu. ''Durum nasıl?'' ''Şu anda her şey yolunda görünüyor. Pompaları çalıştırır çalıştırmaz gemideki yatışı düzeltebileceğiz.'' ''Pitt nerelerde?'' ''Spor salonunda efendim.'' Sandaker şaşırmış gibi ona baktı. ''Spor salonu mu dedin?'' Gunn başını salladı ve kaynakla açılmış bir duvarı gösterip ''Şuradan geçeceksiniz.'' dedi. Eni yaklaşık 5, boyu da 12 metre kadar olan odada toplanmış bir sürü adam, bir zamanlar spor aletleri olarak kullanılan paslı aletlere hiç aldırış etmeden kendi işleriyle uğraşmaktaydılar. Bir zamanlar linolyum kaplı olan döşemede kürek çekme aletleri, sabit bisikletler, çürümüş deri eyerleriyle mekanik atlar ve hatta bir de deveye benzeyen bir alet görülüyordu. Kurtarma ekibi odaya bir telsiz alıcı verici cihazı, 3 tane benzinle çalışan jeneratör, birkaç sehpalı spot lambası, küçük bir gemi mutfağı, katlanabilir alüminyum masa ve sandalyeler, bir sürü sandık ve birkaç tane de portatif yatak getirmişlerdi. Sandaker, Pitt'le Drummer ve Spencer'ın bulunduğu köşeye doğru yürüdü. 3 adam geminin büyük bir kesit resmini inceliyorlardı. Pitt başını kaldırıp onu gördü ve elini sallayarak ''Büyük T'ye hoş geldin amiralim'' diye seslendi ve güldü. ''Merker, Keel ve Chavez nasıllar?'' Sandaker, Capricorn'un revirinde yatıyorlar diye cevap verdi. %90 iyileştiler ve Dr. Bailey'e kendilerini göreve göndermeleri için yalvarıp duruyorlar. Ama doktor onları kolay kolay bırakmayacak galiba. Onların 24 saat daha kontrol altında tutulmalarını istiyor. O cüssede ve kararlılıkta bir adamın caydırılması hiç de kolay olmasa gerek. Birden sustu ve havayı koklayıp yüzünü buruşturdu. Aman tanrım, bu koku da ne böyle? Drummer çürüme kokusu diye cevap verdi. Her tarafa sinmiş, ondan kurtuluş yok. Bir süre sonra gemiye yapışıp onunla beraber su yüzeyine gelen deniz canlıları da kuruyup kokmaya başlayacaklardır. Sandaker eliyle odayı gösterdi. Güzel bir yer bulmuşsunuz dedi. Ama operasyon merkezi olarak neden köprü üstünü değil de bir spor salonunu seçtiniz anlamadım doğrusu. Pitt bazı pratik nedenlerle geleneklere aykırı davrandık diye konuştu. Ölü bir gemide köprü üstü hiçbir işe yaramaz. Burası ise geminin tam ortasında ve hem buruna hem de kış tarafına eşit mesafede olduğundan gidiş gelişleri kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda helikopter pistine de çok yakın bir noktadayız. İkmal noktasına ne kadar yakın olursak o kadar hızlı ve etkili oluruz. Sandaker, canım öylesine sordum işte diyerek gülümsedi. Bu garip mekanik aletler müzesini bir spor programı uygulaması için seçmediğinizi biliyordum kuşkusuz. Spor salonunun ön duvarının dibine yığılmış bir sürü eşyanın arasında bir şey amiralin dikkatini çekti ve o tarafa doğru yürüdü. Orada durdu ve bir zamanlar Titanic'te yolcu ya da mürettebat olabilecek bir kişiye ait kemik yığınına düşünceli gözlerle baktı. Bu zavallı kimdi acaba? Pitt bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz herhalde dedi. 1912 yılından önceki tüm diş kayıtları hiç kuşkusuz çoktan yok edilmiştir. Sandaker eğildi ve iskeletin pelvis kemiklerine baktı. Aman tanrım bu bir kadınmış diye bağırdı. Kalabalığın arasına karışmaktan korkmuş bir birinci sınıf yolcusu ya da filika güvertesine tüm filikalar denize indirildikten sonra gelmiş bir güverte yolcusu göçmen kadın olabilir. Başka ceset kalıntısı buldunuz mu? Pitt etrafa bakamayacak kadar meşguldük amiralim diye cevap verdi. Ama Spencer'ın adamlarından biri salondaki şöminenin yanında bazı kemikler bulduğunu söylemiş. Sandaker başıyla açık bir kapıyı gösterdi. Burası nereye açılıyor diye sordu. Büyük merdivene çıkıyor. Haydi bir göz atalım. A güvertesi üstündeki sahanlığa çıktılar ve aşağıya baktılar. Gemi batarken yuvarlanan sandalye ve koltuklar hala merdiven basamaklarında takıldıkları yerlerde duruyorlardı. Merdivenin süslü parmaklığı bozulmamıştı ve eskisi gibi duruyordu. Merdiven başındaki bronz saatin kolları ise 2:21'de donmuştu. Merdivenden indiler ve kameralara giden koridora girdiler. Koridor kapkaranlıktı ve sızan az ışıkta kameralardaki eşyaların karmakarışık devrilmiş ve sağa sola savrulmuş olduğunu görebiliyorlardı. Karanlıkta önlerini görebilmeleri çok güçtü ve yaklaşık 10 metre kadar yürüdükten sonra önlerinin eşyalarla tıkanmış olduğunu görünce geriye döndüler ve spor salonuna gittiler. Onlar içeriye girerken telsizin başındaki adam kalktı ve dönüp onlara baktı. ''Nerelerdeydiniz? Uranüs Petrol Şirketi'nden denizaltılarının ne durumda olduğunu sordular.'' dedi. Pitt onlara söyle, Titanic'i New York'ta kuru havuza aldığımızda gelip Titanic'in güvertesindeki Deep Fathom'u alabilirler.'' dedi. Giordino başını salladı ve tekrar telsizin başına gitti. Sandecker neşeli bir tavırla döndü ve sonra ''Bunun gibi önemli durumlarda özel sektöre pek aldırmayın.'' dedi. ''Onların paraları çoktur ve başlarının çaresine bakarlar.'' ''Evet, önemli durum dedim de aklıma geldi. Bu durumu biraz bir şeyler içerek kutlamaya ne dersiniz?'' Giordino telsizden başını çevirdi. ''Birisi içmekten mi bahsetti?'' diye sordu. Sandecker kaputunun altından iki şişe çıkardı ve sonra ''James Sandecker'ın ekibini ihmal ettiğini kimse söyleyemez.'' diyerek güldü. Giordino, ''Amiraller size bir şeyler ikram etmeye başlarlarsa dikkatli olun baylar.'' diye mırıldandı. Sandecker kızmış gibi ona baktı. ''Yaramazlık yapanlara bir şey yok, ona göre.'' dedi. ''Üstelik de ceza var.'' diye ekledi Drummer. Giordino korkmuş gibi hafifçe eğildi. ''Komutanımız aleyhine bir daha asla konuşmayacağım, söz veriyorum.'' diyerek sırıttı. ''Ama tabii bana bir bardak bir şey ikram ederse.'' Sandecker içini çekti. ''İşte dayanamadım, yine vereceğim.'' diyerek güldü ve şişeleri ileriye doğru uzattı. ''Seçiminizi yapın beyler. Şehir çocukları için bir şişe Cutty Sark Scotch ve taşralı çocuklar için de Jack Daniels var. Hadi birkaç bardak bulun ve yanıma gelin bakalım.'' Giordino'nun küçük gemi mutfağının dolabından plastik bardakları bulup getirmesi sadece 10 saniye sürdü. Bardaklara viski konduğunda Sandecker kadehini kaldırdı. ''Baylar, Titania içelim.'' dedi. ''Bir daha asla batmasın.''
''Titania! Evet, Titania içiyoruz.''
Sandecker viskisinden bir yudum aldı ve sonra portatif bir sandalyeye oturup bu adamlardan hangisinin Rus ajanı olabileceğini düşünmeye başladı. Aslında Rus ajanları iki kişiydi ve ikisi de burada olabilirlerdi. Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Georgi Antonov piposundan birkaç nefes çekti ve düşünceli bir ifadeyle Prevlov'un yüzüne baktı.
''Biliyor musun albay, bu iş beni oldukça düşündürüyor.''
Prevlov her ayrıntıyı iyice düşündük dedi. Önümüzde açık olan tek yolun bu olduğuna eminiz.
Evet ama çok riskli bir yol bu. Amerikalıların ellerindeki Bizanyum'un çalınmasına seyirci kalacaklarını hiç sanmıyorum.
Onu bir kez elimize geçirdikten sonra istedikleri kadar bağırsınlar yoldaş sekreter. Tüm kapılar suratlarına kapatılacaktır.
Duvardaki büyük Lenin portresinin önünde oturan Antonov sinirli hareketlerle yumruklarını sıkıp duruyordu.
''Uluslararası bir skandal olmasını istemiyorum. Bütün ülkeler haklı olduğumuzu kabul etmeliler.'' dedi.
''Bu kez Amerikan başkanı hiçbir şey yapamayacaktır. Uluslararası yasalar bizden yana ve bunu da herkes takdir edecektir.''
''Antonov ama yine de yumuşama sürecini sona erdirecektir bu olay.'' dedi.
''Evet ama ABD'nin süper güç olma süreci de tamamlanmış olacaktır. Bunu unutmayın.''
''Antonov, bunu unutmuyorum tabii albay.'' dedi.
Sönmüş piposunu tekrar yakınca o da güzel bir tütün kokusuyla doldu. ''Ama başaramazsam aynı şeyi Amerikalılar bizim için söyleyeceklerdir.''
''Başaracağız efendim.''
Antonov, ''iyi bir avukat sadece kendi savunmasını değil, savcının dosyasını da planlar.'' diye konuştu. ''Kaçınılmaz bir başarısızlık olduğunda ne gibi önlemler alacağını da düşündün mü acaba?''
Prevlov, ''Evet yoldaş sekreter.'' diye cevap verdi. ''Bizanyum'u yok edeceğiz. Onu alamadığımız takdirde Amerikalılar da alamayacaklar.''
''Bu durumda Titanic'le mi yok edilecek yani?''
''Öyle olması gerekir. Titanic'le birlikte Bizanyum da yok olacaktır. Bunu o şekilde yaparız ki gemiyi bir kez daha çıkarmaları imkansız olur.''
Prevlov sustu ama Antonov tatmin olmuş gibiydi. Zaten görevi onaylamış bulunuyordu. Karşısında duran Prevlov başarısızlıklara alışkın bir adama benzemiyordu. Her hareketi ve davranışını önceden planladığını belli ediyordu. Sözleri bile kendine olan güvenini göstermekteydi.
''Kuzey Atlantik için ne zaman yola çıkıyorsun albay?''
''İzin verirseniz hemen yola çıkıyorum yoldaş sekreter. Gorki hava üstünde uzun menzilli bir keşif bombardıman uçağı beni bekliyor.
12 saat içinde Mihail Kurkov'un köprü üstünde bulunmak zorundayım. Şansımız bize bir fırtına gönderdi. Ben de bundan yararlanıp Titanik'in ele geçirilişini yasalara uygun bir yolla değiştireceğim. Antonov kalktı ve onu kucaklayıp, "O halde seni daha fazla tutmayayım," dedi. "Sovyetler Birliği adına sana başarılar diliyorum Albay Pravlov. Umutlarımızı sakın boşa çıkarma, tamam mı?" 54. Bölüm. Kurtarma ekibinden ayrılıp G güvertesindeki bir nolu kargo ambarına inen Pit'in bütün neşesi kaçmıştı. Karanlık ambarın durumu hiç de iç açıcı değildi. Bizanyum'un durduğu koca kasa çökmüş olan ön bölmenin altında kalmıştı. Uzunca bir süre orada öylece durup kasaya ulaşmasını engelleyen kırılmış ve bükülmüş çelik yığınına baktı. Kasanın kapağına erişip açmak ve bizanyumu çıkarmak bu durumda imkansız görünüyordu. Birden arkasında bir hareket sezinleyip başını çevirdi. Gelen Sandecker'dı. Sandecker, "Durum kötü görünüyor değil mi?" diye sordu. Pit başını salladı. "Şimdilik öyle gibi." "Evet ama eğer..." "Bizim portatif kesme ekipmanının bu çelik yığınlarını kesip temizlemesi haftalar sürer." "Peki ama başka yolu yok mu bunun?" "Şu dev Doppelmann vinçlerinden biri olsaydı bu pisliği birkaç saatte temizleyebilirdi."
"Yani bu durumda gemiyi New York'a çekip kuru havuza alıncaya kadar sabırla beklememiz gerekecek öyle mi?"
Pit'in yarı karanlıkta Sandecker'a bakan gözlerinde bir endişe ifadesi görülüyordu. Düşündüğünü anlamak için cevap vermesine gerek yoktu. Pit, "Bizanyum'u buradan çıkarıp Capricorn'a aktarabilseydik çok iyi olacaktı," diye konuştu. "Böylece baş ağrısından kurtulmuş olacaktık."
"Onu çıkarıp almış numarası yapamaz mıyız peki?"
"Biz daha ilk sandığı taşırken Rus ajanları işi anlarlar."
"Tabii, iki ajanın da Titanik'te olduklarını varsayarsak değil mi?"
"Bunu yarın bu saatlerde öğrenirim."
"Onların kim olduğu konusunda bir tahminin var mı?"
"Henry Monk'ı kimin öldürdüğünü sanırım anladım. Diğerini de tecrübelerimize dayanarak tahmin edebiliriz."
"Sandecker, kimleri belirlediğini bilmek isterdim doğrusu," dedi.
"Henüz emin değilim ve elimde kesin kanıtlar yok şu anda. Bana birkaç saat daha ver amiralim. O gümüş ve altın kod isimli hergeleri sana getireceğim, hiç merak etme." Sandecker inanamıyormuş gibi ona baktı.
"Demek o kadar yakınsın ha?"
"Evet, çok yakınım." Sandecker dudaklarını kıstı ve elini yüzüne götürüp çenesini sıvazladı. Sonra başını çevirdi ve kasanın üzerine düşmüş tonlarca çelik yığınına baktı.
"Pekala Dirk, bu işi sana bırakıyorum. Seni sonuna kadar destekleyeceğim. Gerçekte yapabileceğim başka bir şey de yok."
Pit'in başka kaygıları da vardı. Amiral Kemper'ın göndereceğine söz verdiği iki büyük donanma römorkörü hala saatlerce uzaktaydılar ve Titanik'te bir süre önce sancak tarafına olan yatışını arttırmış ve 17 dereceye çıkarmıştı. Gemi sancak tarafında suya fazla girmişti ve dev gibi dalgalar E güvertesindeki kapalı lombozlara 3 metreye kadar yaklaşıyorlardı. Spencer ve pompacı ekibi tüm çabalarına karşın hala büyük miktarda su bulunan makine dairesine ve kazanların bulunduğu yere girip de suları dışarı atamamışlardı. Drummer 24 saattir durmadan çalışıp yorgun düşmüş spor salonunda oturuyordu. Elindeki sıcak kakao fincanından bir yudum içti ve sonra
80 yıl su altında kaldıktan sonra tüm koridorlardaki duvar panelleri çürüyerek dökülmüş, bütün yolları tıkayıp geçilmez yapmışlar diye söylendi.
Pit bütün öğleden sonrasını telsizin yanındaki masada oturarak geçirdi. Masaya eğilerek kızarmış gözlerle Titanik'in kesit resmini inceleyip durdu. "Büyük merdivenden ya da asansör boşluklarında inemez miyiz?"
"Spencer, D güvertesinden sonraki tüm merdivenlerde tonlarca döküntü malzeme yığılmış durumda," diye cevap verdi.
"Gan, asansör boşlukları da aynı durumda," diye ekledi. "Tüm boşluklar parçalanmış eşyalar, paslı kablolar ve daha bir sürü şeyle tıkanmış. Bunlar yetmiyormuş gibi aşağı kompartmanlardaki çift silindirli su geçirmez kapılar da kilitli kalmışlar ve sıkışmışlar, bir türlü açılmıyorlar." Pit, o kapılar buzdağıyla çarpışmadan hemen sonra ikinci kaptan tarafından otomatik olarak kapatılmışlardı, dedi. O sırada tepeden tırnağa simsiyah yağa bulanmış kısa boylu tıknaz bir adam adeta yuvarlanır gibi içeriye girdi. Pit başını kaldırıp baktı ve kendini tutamayıp güldü.
"Sen misin Al?"
Giordino güçlükle yürüyüp bir portatif karyolaya gitti ve kendini yatağın üzerine attı. Sonra "sizden ricam, sakın yakınımda kibrit ya da çakmak yakmayın," diye mırıldandı. "Genç yaşta yanarak ölmek istemiyorum, anlaşıldı mı?"
"Sandecker, durum nasıl?" diye sordu.
F güvertesindeki oyun sahasına kadar inebildim. Aman tanrım, oraları simsiyah. Bir ara yere yuvarlandım. Yerde makine dairesinden sızmış yağ vardı ve ona bulandım işte. Daha aşağıya yol yoktu. Drummer, aşağıları inmek için yılan olmak gerek. Bunu bir insan yapamaz diye söylendi. Dinamit ve iyi bir ekiple oraları temizlemeden aşağı katlara inmek imkansız.
Sandakır, ama bir yolunu bulmamız gerekiyor dedi. Gemi alt katlarda bir yerlerden durmadan su alıyor. Yarın bu saatlere kadar bir çaresini bulup suları boşaltmaz ve o delikleri tıkamazsak gemi tekrar suyun dibini boylayacak.
Artık biraz sakinleşmiş denizde şimdilik sorunsuz olarak yüzmekte olan Titanik'in tekrar suyun dibine gidebileceği düşüncesi kimsenin aklına gelmemişti. Ama amiralin sözleri hepsini uyandırdı ve kara kara düşünmeye başladılar. Bu gemiyi çıkarmak için aylarca uğraşmışlardı ve onu New York'a kadar 1200 deniz mili çekerek götürmeleri gerekiyordu. Pitt önündeki gemi şemalarına baktı ve başını salladı. Titanik'in iç bölümlerini gösteren çizimler aslında yetersizdi. Titanik ve eşi olan Olympic'in ayrıntılı çizimleri hiçbir yerde bulunamamıştı. Belfast'taki Harland ve Wolff tersaneleri Alman uçakları tarafından bombalandığında içinde fotoğraflar da bulunan tüm gemi inşa dosyaları yanıp kül olmuş ya da kaybolmuştu. İkinci Dünya Savaşı her şeyi yok etmişti. Drummer, bu gemi bu kadar büyük olmasaydı işimiz çok daha kolay olurdu diye omurdandı. Kazan dairesi neredeyse Filika güvertesinden 30 metre aşağıda.
Spencer, 100 bin metre olsa ne yazar diye söylendi ve başını kaldırıp içeriye giren Woodson'a baktı. Ah işte suratsız arkadaşımız da geldi. Operasyonun resmi fotoğrafçısı neler yapıyor bakalım, söylesene.
Woodson boynundaki fotoğraf makinelerini çıkarıp bir masanın üzerine bıraktı ve her zamanki ciddiyetiyle gelecek nesiller için bazı fotoğraflar çekiyordum diye cevap verdi.
Hiç belli olmaz. Bakarsınız bu konuda bir kitap yazar ve çektiğim fotoğraflarla da süslerim.
Spencer, epey dolaştın galiba dedi. Acaba aşağıya kazan dairesine inen bir yola rastlamış olabilir misin?
Woodson, hayır dostum, sadece birinci mevki salonu ve civarında çalıştım dedi. Koca salon oldukça iyi durumda. Suların doğal olarak mobilyaya ve halılara verdiği zarar dışında pek bir şey bozulmamış. Hala Versailles Sarayı'nın salonlarına benziyorlar.
Fotoğraf makinelerindeki filmleri değiştirmeye başladı.
Şey, acaba helikopteri bir süre için ödünç alabilir miyim, ne dersiniz? Remorkörler gelmeden önce şu koca teknenin havadan birkaç görüntüsünü almak isterdim.
Jordina uzandığı yerde dirseği üzerine doğruldu ve sonra
''Çekebileceğin kadar fotoğraf çek dostum'' dedi. ''Bu koca tekne sabaha kadar tekrar denizin dibini boylayabilir.''
Woodson şaşkın bir ifadeyle ona baktı. ''Batıyor mu yani?''
''Ben hiç sanmıyorum.''
Bütün gözler bu iki kelimeyi söyleyen kişiye dönmüştü. Pitt rahat görünüyor ve gülümsüyordu. O an sanki General Motors'a yönetim kurulu başkanı seçilen biriymiş gibi güvenle gülümsüyordu.
Kit Carson'ın Kızılderililer tarafından çevrildiğinde söylediği gibi işimiz henüz bitmedi baylar. Makine ve kazan daireleri 10 saat içinde kupkuru olacaklar.
Pitt elindeki taslakları karıştırıp istediğini buldu ve masaya serdi.
Woodson, havadan kuş bakışı görüntü almak istediğini söyledi değil mi? İşte biz de gemiye şimdiye kadar içeriden bakacağımıza ona tepeden bakmayı denemeliydik.
Jordina, aman ne güzel diye söylendi. Havadan bakmanın nesi ilginç acaba?
Pitt güldü. Anlamadınız değil mi dedi.
Drummer şaşkın gözlerle onun yüzüne bakıyordu.
Ben hiçbir şey anlamadım dostum, kusura bakma.
Ya sen Spencer? Spencer başını iki yana salladı. Pitt gülerek ona baktı.
Adamlarını yukarıda topla ve kesme ekipmanını da getirmelerini söyle dedi.
Spencer pekala dedi ama yerinden kımıldamadı.
Pitt, Bay Spencer, benim delirip delirmediğimi anlamaya çalışıyor diye konuştu. Neden geminin tepesinden 30 metre aşağıya doğru 8 güverteyi delerek delikler açacağımızı düşünüyor tabii. Aslında anlaşılmayacak bir şey yok ortada. Elimizde doğruca kazan dairesine inen ve tıkalı olmayan bir tünel var. Aslında 4 tünel var tabii. Bir zamanlar bacaların takılı oldu ve bizim ıslak çelikle kapattığımız delikleri kesip açarsak geminin sintinesine kadar inebiliriz, öyle değil mi?
Şimdi herkesle beraber Spencer da onun ne demek istediğini anlamıştı. Pitt'in sözlerini bitirmesini bile beklemeden hepsi birden dışarıya fırladılar. 2 saat kadar sonra dizel pompaları hep birlikte çalışıyor ve dakikada 2000 galon su geminin yan taraflarından denizdeki dalgaların üzerine pompalanıyordu. 55. Bölüm. Ona Amanda kasırgası adını vermişlerdi ve o gün öğleden sonra kasırganın tahmini yolu üzerinde seyreden tüm gemiler bölgeden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlardı. Numa'nın Tampa'daki kasırga merkezi ilk uyarısını yapar yapmaz Savannah, Georgia ile Portland, Maine arasındaki limanlardan denize açılan tüm şilepler, tankerler ve yolcu gemileri limanlarına geri çağrılmışlardı. Doğu kıyısında sefer yapan yüze yakın gemi seyirlerini ertelerken Avrupa'dan Amerika'ya gelen ve okyanusun büyük kısmını kat etmiş gemiler de oldukları yerde kalıp kasırganın geçişini bekleme emri almışlardı. Tampa'da Dr. Prescott ve yardımcıları bir duvar haritasının önünde toplanmışlar, bilgisayarlara yeni bilgiler verip Amanda kasırgasının izleyeceği rotada bir sapma olmayacağını hesaplamaya çalışıyorlardı. Prescott'un ilk tahmin ettiği rotada sadece 175 millik bir değişme olmuştu. Bir yardımcısı gelip ona bir kağıt uzattı. Kasırganın gözüne giren bir sahil koruma keşif uçağının raporu. Prescott kağıdı aldı ve bir kısmını yüksek sesle okumaya başladı. Kasırga gözünün çapı yaklaşık olarak 22 mil kadar, hızı 40 mile çıkmış, rüzgar gücü 180. Kadın asistanın gözleri büyümüştü. Rüzgar hızı saatte 180 mil mi? Aman tanrım! Prescott daha da fazla diye mırıldandı. Buna yakalanan gemiye acımaktan başka bir şey yapamayız. Raporu getiren meteoroloji memuru birden aklına bir şey gelmiş gibi döndü ve haritanın yanına gidip baktı. Yüzü birden sapsarı olmuştu. ''Aman ya Rabbi, Titanic!'' diye kekeledi. Prescott onun yüzüne baktı. ''Ne dedin?'' diye sordu. ''Titanic ve kurtarma filosundaki gemiler, hepsi de kasırganın yolu üzerinde duruyorlar.'' Prescott yüzünü buruşturdu. ''Allah kahretsin!'' diye söylendi. Meteoroloji uzmanı haritanın başında bir süre öylece hareketsiz kaldı. Sonra kolunu kaldırdı ve Newfoundland Grand Banks'in hemen altına bir X işareti koydu. ''İşte şurası, denizin dibinden çıkardıkları yer burası.'' ''Bu bilgiyi nereden aldın?'' ''Dünden beri tüm gazeteler ve televizyonlar bundan bahsediyorlar. İnanmazsan Washington'daki Numa karargahını ara ve öğren.'' Prescott hemen telefona koştu ve Sandra'la ''Bana hemen Washington karargahımızı bağla'' diye bağırdı. ''Titanic projesiyle ilgili biriyle konuşmam gerekiyor, çabuk ol.'' Telefonun bağlanmasını beklerken başını çevirdi ve yardımcısının X işareti koyduğu haritaya baktı. Sonra kendi kendine konuşur gibi ''Umarım o gemilerden birinde hava tahmini güçlü olan bir meteoroloji uzmanı vardır.'' diye mırıldandı. ''Önlem almazlarsa yarın bu zamanlar denizin öfkesinin ne olduğunu çok iyi anlayacaklardır.'' Masanın üzerine yayılmış hava haritalarına bakan Farquhar'ın yüzünde anlamsız bir ifade vardı. Uykusuzluktan kafası durmuş gibiydi ve kısa bir süre önce koyduğu işaretleri bile anlamakta güçlük çekiyordu. Isı, rüzgar hızı, barometre basıncı ve yaklaşmakta olan fırtına cephesi göstergeleri gözlerinin önünde adeta dans ediyorlar, bulanık bir görüntüye dönüşüyorlardı. Gözlerini ovuşturdu ve uykulu halinden sıyrılmaya çalıştı. Sonra sanki kafasında karmaşayı düzenleyebilirmiş gibi başını iki yana salladı ve biraz önce çıkarmak üzere olduğu sonucun ne olduğunu hatırlamaya çabaladı. Fırtına. Evet, fırtınaydı. Farquhar hesaplarında ciddi bir yanlışlık yaptığını anlamıştı. Kasırga daha önce hesapladığı gibi Hatteras burnuna dönmemiş ve doğu sahillerindeki bir yüksek basınç bölgesi nedeniyle okyanus üzerinde ve kuzeye yönelik bir rotada kalmıştı. Daha da kötüsü rota değişikliğinden sonra hızını arttırmıştı ve yaklaşık 45 millik bir hızla Titanik'in bulunduğu bölgeye yaklaşıyordu. Kasırganın oluşumunu uydu fotoğraflarında görmüş ve Tampa'daki Numa istasyonunun uyarılarını incelemişti. Ama meslek yaşamında bir kasırganın kısa bir süre içinde bu kadar güce ve hıza ulaştığını hiç görmemişti. Mayıs ayında bir kasırga. Buna inanmak çok zordu. Aklına Pitt'le yaptığı konuşma geldi. Pitt sadece tanrı kasırga yaratabilir gibi bir şey söylemişti galiba. Yüzü ter içinde kalmıştı ve yumruklarını sıkmış ne yapacağını düşünüyordu. Bir ara gözlerini kapattı. ''Tanrı Titanik'in ve bizim yardımcımız olsun.'' diye mırıldandı. ''Onu ve bizleri sadece Tanrı kurtarabilir.'' 21. Ayrımın sonu. Sayfa 229.